Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, inayeti, selameti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bugün sizlere Hicr suresinin 19 ila 25. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum İsmail Hakkı Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin yazdığı bu kıymetli eserden inşallah birlikte işlemeye çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin sizlere tilavetini takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri Hicr suresi 19 ila 25. ayetler.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden bir salih amel olarak kabul buyurmasını, amel defterlerimize kaydettirmesini niyaz ederiz öncelikle. Ardından hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, Ehl-i Beyt'in Ezvacı Tahirat'ın ervahına, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir ve Uhud'da şehit olan Şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte cümlesinin ervahına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına ve nihayet bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Hicr suresinin 19. ayetinin mealini vererek sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, yeri uzatıp, yani üzerinde yerleşilebilecek bir biçimde uzatıp yaydık. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor ki, Kabe'nin bulunduğu yer, yeryüzünden 2000 sene önce yaratılmıştır. Yeryüzünün yaratılmasından önce Kabe su üzerinde bir kaya kütlesiydi. Üzerinde Allah'ı tesbih eden iki melek bulunuyordu. Allah yeryüzünü yaratmayı murad edince yeryüzünü oradan yaydı ve Kabe'yi yeryüzünün tam ortasında kıldı. Bazı rivayetlerde şöyle denilir diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Allah Subhanehu ve Teala gökleri ve yeri yaratmadan önce arş tatlı su üzerindeydi. Arş sarsılınca Allah Teala onun üzerine La ilahe illallah yazdı ve arş sakinleşti. Allah gökleri ve yeri yaratmak isteyince bu suyun üzerine rüzgarı gönderdi. Onun etkisiyle su dalgalanmaya başladı ve üzerinde bir duman belirdi. Allah da gökleri bu dumandan yarattı. Daha sonra Kabe'nin bulunduğu yerdeki suyu oradan izale edince orası kurudu. Rüzgarı suyun üzerine gönderince su yine dalgalandı ve ondan bir kaya ortaya çıktı. Bu Kabe'nin yerinde kuruyan kubbe gibi bir taştı. Hak Subhanehu bu yerden uzunlamasına ve genişlemesine tüm yeryüzünü yaydı. İşte orası mamur ve meskun yeryüzünün ortasıdır. Mamur olsun olmasın, tüm dünya küresinin ortası ise kubbetul arzdır. Orası ise gece ile gündüzün devamlı eşit olduğu, sıcak ve soğuğun mutedil olduğu bir yerdir. Bilesin ki yeryüzünde cennet alemine ilhak edilebilecek yerler vardır. Bunlar Mekke, Medine, Beyt-i Makdis yani Kudsu Şerif, Allah'a kulluk edilen yer ve mescitler gibi. Özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabriyle minberi arası bir cennet bahçesidir. Oraya giren, halis bir inanç ve sadık bir niyetle ziyaret eden hem dünyada hem de ahirette istenmeyen ve korkulan durumlardan emin olur. Müellifimiz burada bir beyit aktarıyor bizlere. Bu ne yerdir ki yüce arş, bu yüceliğine rağmen yeryüzüne gıpta ve haset eder. Senin didarına mahrem değilim, senin kapına ve duvarına nazar ederim. O kimse ki senin didarınla şeref buldu, can nedir ki onu nihayet sana tercih eder. Müellifimiz bundan sonraki ifadelerinde ayet-i kerimenin ikinci kısmını bizlere aktarıyor. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yani iyice yerleşmiş sabit dağlar yarattık. Onlar olmasaydı yeryüzü sarsılır ve kimse onun üzerinde duramazdı. Böylesine sağlam ve yerleşik dağlar büyük bir mahluk olsalar da belli bir sayıya sahip olduklarını göstermek maksadıyla bir kimsenin elinden tutup sonra da fırlattığı çakıl taşlarına benzetilmiştir. Bu Allah'ın azametini tavsif etmekten, gücünü temsili olarak anlatmaktan başka bir şey değildir. Zihinlerin hayrete düştüğü bütün fiiller onun için çok basit ve çok kolaydır. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Yani biz sonsuz gücümüz ve eşsiz hikmetimizle yeryüzünde sağlam dağlar var ettik. Allah'ın onları var etmesi de onlara olun demesiyle olmuştur. Bu emre uyarak dağlar var olmuş ve böylece yeryüzü debelenip duran, çalkalanan bir şey iken dağlarla sağlamlaştırılıp sabitleştirilmiş bir cisme dönüşmüştür. Kimse dağların neden yaratıldığını tam olarak kavrayamamıştır. Tepeler hariç dağların sayısı Zehretur Riyaz'da bildirildiğine göre 6673'tür. Yeryüzünde ilk yükselen dağ Mekke'deki Ebu Kubeys'tir. Suyuti'nin belirttiğine göre en faziletli dağ Medine'deki Uhud dağıdır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz buyurmuştur. Adem Aleyhisselam'ın cennetten indiği yer, Hindistan taraflarında bulunan, denizcilerin günlerce yolluk mesafeden görebildikleri yüksek bir dağdır. Orada Adem Aleyhisselam'ın ayak izi taşa kazınmış bir vaziyettedir. Bu dağda her gece bulut olmadan ortamda şimşeğe benzer şeyler müşahede edilir. Her gün mutlaka Adem Aleyhisselam'ın ayak izlerini yıkayan bir yağmur yağar. Bu dağın zirvesi yeryüzünün semaya en yakın yeridir. İnsanul Uyun adlı eserde böyle geçmektedir. Bu dağ bir Hint şehri olan Serendib'e izafe edilir. Dağlar Allah Teala'nın yeryüzünde kullarının istifadesine sunduğu hazinelerdir. Varlıklar arasında Ricalullah'a benzer. Kamil kimselere de dağ denir. Anlatılır ki evliyadan biri Bağdat'taki erkeklerin Hülagü Han tarafından helak edildiği gece rüyasında korkunç rüzgarların Bağdat'a doğru esmesiyle Irakayn dağlarının yeryüzünden silinip gittiğini görmüş. Bir vakit sonra kendisine Hülagü Han'ın o gece Bağdat'a girdiği, evliya, ulema, salihler, komutanlar ve öteki insanlardan sayılamayacak kadar kimseyi katlettiği haberi ulaştı. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Yine orada yani yeryüzünde miktarı ve ölçüsü belirli olan yani hikmet terazisi ile zat, sıfat ve miktar olarak belirlenmiş son derece güzel şeyler bitirdik. Yani yerden genel faydaları içine alan ağaçlardan, ekilip dikilen şeylerden iyi nesneleri bitirdik ki onları tartarak ve ölçek ile ölçsünler. Orada anlamındaki zamiri dağlar olarak değil de yeryüzü olarak açıkladık. Çünkü dağ meyvelerinden genellikle istifade edilemez. Ya da yeryüzünün meyveleri onları da içine alır. Çünkü dağlar serpiştirildiğinden dolayı artık onlar yeryüzünün bir parçası haline gelmişlerdir. Kıymetli dinleyenlerim, 20. ayete gelmiş bulunuyoruz. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için gerekli geçim vasıtaları yarattık. Müellifimiz ayet-i kerimenin tefsirine şöyle başlıyor. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için gerekli geçim vasıtaları, yani sayesinde yaşayıp geçindiğiniz, hayatınızı idame ettirmenize yarayan yiyecek ve giyecekler ile diğer şeyleri yarattık. Ayeti şöyle anlamak da mümkündür. Sizin için geçim vasıtaları yarattık ve rızıklarını sizin vermediğiniz evladu iyal, köleler, hizmetçiler, hayvanlar ve benzerlerini yarattık. Onların rızıkları size ait olmayanlar başlığı altında zikredilmesi, onların geçimlerini muhatapların kendilerinin sağladığını zannını reddetmek, onları da muhatapları da rızıklandıranın gerçekte Allah Teala olduğunu belirtmektir. Ardından gelen 21. ayette Mevlamız yine şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Yapılması imkan dahilinde olan her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Yani bizim fermanımız altındadır. Ayette geçen kazain, hazine anlamındaki hazanetun kelimesinin çoğuludur. Hazine ise sadece çok değerli malların korunduğu yerdir. Ancak ıstılah olarak hükümdar ve sultanların halklarının rızıklarını depoladıkları yerler için kullanılması yaygınlık kazanmıştır. Ayette Allah Teala'nın kudreti dahilinde olan şeyler, sultanların hazinelerinde depolanmış çok değerli mallara benzetilmiştir. Benzetme ise şu yönlerdendir. Bu şeyler alemlerin ilimlerinden gizli tutulmuştur. İnsanlar onlara muhtaç oldukları ve elde etmeyi çok arzuladıkları halde ellerinin ulaşmasından korunmuştur. Yine bu şeyler ilahi iradenin varlık sahnesine çıkmasına taalluk ettiği anda hiç gecikmeden ortaya çıkacak şekilde Allah'ın var edip yaratmasına amade ve isteklidirler. Buna göre ayette hazineler hayali istiare, yani istiare-i tahyiliye yoluyla zikredilmiştir. Ve ayet devam ediyor. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Yani var ettiğimiz ve yarattığımız bu şeylerden herhangi birini, herhangi bir şeyle birlikte ancak hikmetin ve ona tabi olan iradenin gerekli kıldığı belli bir ölçüyle indiririz. El-Kevâşî'de şöyle denilir. Var ettiğimiz şeylerin çok olmasına ve var etme gücüne sahip olmamıza rağmen onları maslahat ölçüsünde var ederiz. Yani ne eksik ne fazla, ancak bilinen bir ölçü ile olur. Onların yaratılışı ulvi alemden süfli aleme bir lütuf yoluyla olmuştur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sizin için hayvanlardan 8 eş indirdi, yani meydana getirdi. Zümer suresi 6. ayet. Ebu'l-Leys tefsirinde de şöyle denilir. Her şeyin hazineleri ifadesi, rızkınızın anahtarları ve bunun yağmur hazineleri olduğu da söylenir. Yalnız bizim yanımızdadır, biz onu ancak belli bir ölçüyle, yani belli bir ölçü ve ağırlık ile indiririz. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Allah Teala'nın Nuh kavmini boğduğu tufan günleri hariç, bu yağmur hazinelerini ancak yağmuru indirmekle görevli melekler bilir. Çünkü yağmur tufan günlerinde hazinelerinden taşmış ve çok yağmıştır. Böyle olunca da görevli melekler 40 gün o hazinelerden ne kadar yağmur çıktığını kontrol edememişlerdir. Bahrul Ulum adlı eserde ise şöyle denilir: kulların istifade ettiği hiçbir şey yoktur ki biz onu var etmeye, yaratmaya ve kat kat nimetler vermeye kadir olmayalım. Ancak bunu bir ölçü dahilinde yaparız. Bundan anlaşılıyor ki bu durum kullar hakkında daha hayırlı, geçimlerini sağlamaları açısından da daha elverişlidir. Ayete şöyle bir mana da verilebilir: çeşitli zararlarından salim kalacaklarını ve menfaat elde edeceklerini bildiğimiz kadar veririz. Şura suresinin 27. ayetinde buyurulduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde azarlardı. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü o kullarından haberdardır, onları görendir. Ardından gelen 22. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onu, yani yeterli suyu depolayamazdınız. Ayette geçen biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ifadesi, yağmur yağdıran bulutu getirdiği zaman rüzgara aşılayıcı rüzgar ifadesini müellifimiz şöyle açıklıyor: yağmur yağdıran bulutu getirdiği zaman rüzgara aşılayıcı rüzgar denir. Rüzgar suyu taşıyıp buluta yükler. Bir bakıma bulutu aşılar. Böylece yağmur yüklü bulutları ortaya çıkarmak gibi bir hayır getiren rüzgar, döl verebilen deveye, böyle olmayan rüzgar da kısır deveye benzetilmiş oluyor. Ebu Ubeyde der ki, levâkih ifadesi aşılayıcı manasınadır. Çünkü rüzgarlar bulutları ve semereleri çıkana kadar ağaçları aşılar, güçlendirip büyütür. Ağaçlarda aşılamanın suyun dallara doğru akıp giderek serpilip hareket etmesi sonucu çiçeklerin çıkması şeklinde olduğu da söylenir. Hayra vesile olan rüzgarlara riyah, şer getiren rüzgarlara rih denilmiştir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şu rüzgarı riyah kıl, rih eyleme diye dua etmiştir. Muhammed bin Ali şöyle der: gece olsun, gündüz olsun, bir rüzgar esti mi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka ayağa kalkar ve oturup şöyle dua ederdi: Allah'ım şayet bugün herhangi birine öfkelenerek bu rüzgarı onu cezalandırmak maksadıyla göndermiş bulunuyorsan, helak olacak olanlarla birlikte bizi de helak eyleme. Rahmet maksadıyla göndermiş bulunuyorsan onu hakkımızda bereketli kıl. Bir yağmur tanesi damladığında Allah'ım bütün hamd sana aittir. Öfke dindi ve rahmet indi buyururdu. Mutarrif rahmetullahi aleyh der ki, rüzgarlar insanlardan alıkonulmuş olsaydı gök ile yerin arasını kötü bir koku kaplardı. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor kıymetli dinleyenlerim: ve bu rüzgarlarla yağmur yüklü bulutları var ettikten sonra gökten, yani yukarı taraftan bir miktar su indirdik de insanın yukarısında bulunan her şey semadır. Burada bu mana aşikardır. Ma kelimesi olan su lafzının nekire yapılması burada bir miktar su indirildiğini gösteriyor. Çünkü herkes şunu kesin olarak bilir ki gökyüzünden suların tamamı inmez. Aksine kulların fayda temin edip zararlardan salim olabilecekleri miktarda yağmur yağar. Ayet devam ediyor. Onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Yani bu yağmuru hem sizin içeceğiniz, hem de ekinleriniz ve hayvanlarınızı sulayacağınız bir içecek maddesi kıldık. Yani o sudan size de içirdik ve o suda tasarrufta bulunma imkanı verdik. El-İrşad'da şöyle denilir. Ayette geçen eskayna kumuhu ifadesi sekayna kumuhu ifadesinden daha belidir. Çünkü onda yağmurun onlar için dilediklerinde yararlanılabilecek şekilde hazırlanmış olduğuna bir işaret vardır. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'in en uzun kelimesi olup 11 harftir. Enulzimukumuha kelimesi ise Hud suresi 28. ayette geçer, 10 harftir. Ayet-i kerime şöyle tamamlanıyor. Biz bunları yapmasaydık, siz onu yani yağan yağmuru depolayamazdınız. Yani onu var etmeye, bulutlarda depolamaya ve yağdırmaya gücü yeten sadece biziz. Siz ise bunların hiçbirine muktedir değilsiniz. Mananın şu şekilde olduğu da söylenir. Yağmuru biz yağdırdıktan sonra onu nehir yataklarında, kuyu ve pınarlarda depolayan da siz değilsiniz. Onu bu yerlerde depolayıp tabiatı icabı akıp gitmek istemesine rağmen her türlü su ihtiyacınızı gidermek için muhafaza eden biziz. Zemin yani arz içinde suyu aşağı itmek yani suyu aşağıya ittirmek İmam Maturidi Hazretlerinin tevilatında şöyle açıklanmıştır. Cenab-ı Hakk'ın hazinesini siz tutacak değilsiniz. Yani onun hazinesi sizin elinizde değildir. Çünkü sizin hazinelerinizin tamamı da onun lütuf ve ihsanındandır. Değerli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini size dinletelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
Kimi huri, kimi
vücuda geldi senden bu mezahir. Vücuda geldi senden bu mezahir. Deruni hakkı yaşa deyle ahir. Bana zatın müyesser eyle Mevla. Bana zatın müyesser eyle Mevla.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi ile sohbetimize devam ediyoruz. Bu ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz ve her şeye biz varis oluruz. Ayet-i kerimede geçen şüphesiz biz diriltir ifadesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Yani yaşamaya elverişli bazı cisimlerde hayatı biz var ederiz ve biz öldürürüz. Yani bu cisimlerden hayat vasfını izale eder, yok ederek onları öldürürüz. Öldürme ve yaşatma fiilleri kimi zaman canlıları ve bitkileri içine alır. Allah Teala ilkbahar günlerinde yeryüzünü yağmurlarla diriltir ve sonbahar günlerinde de öldürür. Allah iman ile diriltir, küfür ile öldürür. Kuşeyri'nin letaifinde zikredildiğine göre Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Gönüllere ilahi nuru müşahede ile hayat veririz. Nefisleri mücahede ateşi ile öldürürüz. Ya taat vakitlerinde diri kılarız ya da şehvetlere uymakla ölü ederiz. İmam Gazali der ki, El-Muhyi yani hayat veren ve El-Mümit yani öldüren isimlerinin manası El-Mucid yani var edendir. Ancak bu varlık hayat olursa bunu yapmaya İhya yani yaşatma adı verilir. Ölüm olunca ise bunu yapmaya öldürme adı verilir. Allah dışında ölümü ve hayatı yaratan bir varlık yoktur. Şu halde bu iki isim fiili sıfatlarla ilgilidir. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve her şeye biz varis oluruz. Bilindiği üzere geride kalana ölünün varisi yani mirasçısı denir. Çünkü onun yok oluşundan sonra o geride kalır. O zaman mana şöyle olur. Bütün yaratılmışların yok oluşundan sonra baki kalan biziz. Mecazi mülk sona erdiği zaman mülkün maliki biziz. Önce de sonra da her şeye hakim olan biziz. Onların sadece görünürde var olan bir tasarrufları ve mecazi olan mülk ve hükümranlıkları vardır. Burada işin zahirinde de görüldüğü gibi geride kalanların öncekilere varis olmadığına dikkat çekilmektedir. Ardından gelen 24. ayette Rabbimiz Teala yine şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri yani doğum ve ölümleri itibariyle sizden önce gelmiş olanları, Adem aleyhisselam zamanından şu vakte kadarkileri de biliriz, geri kalanları da. Doğum ve ölümleri itibariyle sizden sonraya kalan, yani kıyamet gününe kadarkileri de biz biliriz. Ya da İslam'a giriş ve cihad ediş konusunda önceliği olanları, taatte öne geçenleri de biliriz. Bütün bu hususlarda geri kalanları da biliriz. sizin hallerinizden hiçbir şey bize gizli kalmaz. Ve geldik son ayeti kerimemize. Değerli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Rabbin onları kıyamette toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Müellifimiz diyor ki, şüphesiz başkası değil, Rabbin onları kıyamet günü yaptıklarının karşılığını vermek üzere öncekileri de sonrakileri de toplayacaktır. Zaten buna da sadece onun gücü yeter. Böyle bir şeyin üstesinden sadece o gelir. Bu ifade öldükten sonra dirilmeyi inkar edenleri reddetmektedir. Çünkü o hakimdir. Sonsuz hikmet sahibi, bütün yaptıklarını son derece sağlam yapan biridir. Hikmet, bütün varlıkların hakikatlerini oldukları şekliyle bilmek, fiillerini gerektiği gibi sağlam ve güzel yapmak demektir. Hikmet, yaratılmışların değil, Allah Teala'nın sıfatlarındandır. Filozofların hikmet dedikleri şey ise akılla idrak edilebilir olan şeylerdir. Onlar ise aklın ürünüdürler. Akıl ise yaratılmışların sıfatlarındandır. Nasıl Allah Teala'ya akil denilmesi caiz değilse, Allah'ın hikmet verdikleri için mecazen hakim denilmesi dışında hiçbir mahluka hakim denilmesi caiz değildir. Yine o alimdir. Onun ilmi her şeyi içine alır. Hikmet sıfatının önce zikredilmesi, her halükarda haşır ve cezayı gerektirenin hikmet sıfatı olduğunu bildirmek içindir. Değerli dinleyenlerim, müellifimiz bu ayeti kerimenin tefsirinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatle namaz kılınırken safların fazileti hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor sahabiler, müellifimiz de bize şöyle aktarıyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Erkek saflarının en hayırlısı ilk saf, en şerlisi son saftır. Kadın saflarının en hayırlısı ise son saf, en şerlisi ise ilk saftır. Fethül Karib'de şöyle denilir. Bu genel bir hüküm değildir. Aksine kadınların erkeklerle karışık namaz kıldıkları durumlar için geçerlidir. Erkeklerle bir arada değil de ayrı yerlerde namaz kıldıklarında ise onlar da erkekler gibidir. Dolayısıyla erkeklerin bulunduğu yere uzak bir bölümde namaz kılan kadınlar açısından en hayırlı saf ilk saftır. Fazileti hakkında birçok hadis rivayet edilerek teşvik edilip övülen birinci saf, imamın hemen arkasındaki saftır. Bu safta bulunan bir kimse, imamın uzağında da olsa, yakınında da olsa, imamla arasına direkler, minber, mahfel ve benzeri şeyler girse de girmese de fark etmez. Bu hususta doğru görüş budur. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın ilk safta kılınmasını teşvik ettiğinde insanlar birinci safta izdihama sebep olmaya başladılar. Uzre oğullarının evleri ise mescitten oldukça uzaktı. İlk safa yetişebilmek için evlerimizi satıp mescide yakın evler alacağız dediler. İşte bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Bu ayete göre insanlar ancak niyetlerine göre mükafat kazanacaklardır. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisiyle hataları örtüp dereceleri yükselttiği şeyi size göstereyim mi demişti. Ashab-ı kiram, evet söyleyin ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o şey zahmetli durumlarda bile abdesti tam almak, mescitlere çok adım atmak, namazdan sonra müteakip namazı beklemektir buyurdu. Fethül Karib'de denilir ki, yürümeye gücü yeten için uzak ev daha faziletlidir. Ancak bu vakti müsait olanlar mescide giderken attığı adımların çokluğu ya da yürüyüşü dini açıdan önem arz eden bir vazifeyi ifaya engel teşkil etmeyecek olanlar içindir. Şayet ilimle, öğrenme ya da öğretme ve benzeri farz-ı kifayelerle meşgul olmak gibi bir sebeple bu fazileti kaçıracaksa, o zaman bu durumdakiler için yakın ev daha faziletlidir. Yürüyemeyecek kadar zayıf, kötürüm ve benzeri olanlar için de durum aynıdır. Evi mescide yakın olan kimse için bu mescitte namaz kılmasının mı yoksa daha uzak bir mescide gitmesinin mi eftal olduğu konusunda alimler farklı düşünmüşlerdir. Bir grup alim hadislerin zahiriyle amel ederek uzak mescitte namaz kılmak daha faziletlidir demişlerdir. Namazın yakın olan mescitte daha faziletli olduğu da söylenmiştir. Çünkü Dârekutnî Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Mescide komşu olanın namazı ancak mescitte olur. Şayet cemaati olmayan bir mescidin komşusu ise ve orada namaz kılması sayesinde cemaat hasıl oluyorsa, mescidin ve mescide komşu olmanın hakkını vermek için başka yere gitmektense yakınındaki mescitte namaz kılması daha faziletlidir. Çünkü böylece mescit cemaatle imar ve ihya edilmiş olur. Ancak komşusu olduğu mescitte namaz kıldığı takdirde tek başına kılacak ise uzak mescit daha faziletlidir. Kendi evinde kıldığı takdirde cemaatle kılacak olsa fakat camide tek başına kılacak ise o zaman evinde kılması daha faziletlidir diyor müellifimiz. Bazı alimler de der ki mescide komşu olan evler mescidin her yanından itibaren kırkar evdir. Bu evlerin ezanı duyan evler olduğu da söylenmiştir. Allah Teala'nın ayette geçen önce gelip geçenler ifadesiyle namazı ilk vaktinde kılanları, geri kalanlar ile namazı son vakte kadar geciktirenleri kastettiği de söylenir. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. İlk vakit Allah'ın rızasıdır, orta vakit Allah'ın rahmetidir, son vakit ise Allah'ın affıdır. Kudai isimli zatın Şerhu Kitab-ı Şihab adlı eserinde sabah namazını ortalık ağarınca kılın çünkü onun ecri daha büyüktür hadisiyle ilgili olarak şöyle der. Ebu Hanife'nin görüşüne göre sabah namazını son vaktinde kılmak daha faziletlidir. Çünkü vaktin fevti çok yakın olduğu için namazın vücubu çok tehditli olur. İmam Şafii ise ilk vakit Allah'ın rızasına, son vakit Allah'ın affına sebeptir. Af ise ancak günahtan olur. Böylece vaktin başlangıcının daha faziletli olduğu malum oldu. İlk vakit Allah'ın rızasına sebeptir sözünün manası nedir denilecek olursa buna şöyle cevap verilebilir. İlk vakit anahtar gibidir. Bu vakit girdiğinde kıymetini bilenler Allah'ın rızasına istidatlı olmuş olurlar. Çünkü işin açılışına, başına ve sonuna itibar edilir. Anahtar tam olunca sonuç da tam olur. Şu halde namazı ilk vaktinde kılmak için vakit girdiğinde insanın namazla ilgili şeylerle meşgul olması ya da vakit girmeden önce yapılması mümkün olan şeyleri yapması ve vakit girer girmez de namaza başlaması gerekir. Bazı durumlarda ise namazın geciktirilmesi müstehab olur diyor müellifimiz ve şöyle açıklıyor. Öğle namazını serin zamana ertelemek, vaktin başında su bulamayıp sonunda bulacağından emin olmak, arzuladığı bir yiyeceğin hazırlanmış olması, vaktin sonunda cemaat bulacağını kesin olarak bilmek, gümrük, çarşı pazar ve faiz yerleri gibi yasaklanan mekanlarda bulunmak. Bunlardan dolayı namazın geciktirilmesi müstehaptır diyor müellifimiz. Şerhül Mühezzeb adlı eserde denilir ki, bütün bunlardan tam olarak emin olduğunda taatlere yönelmen ve ibadetlere koşman gerekir ki, böylece nefis ve şeytan hiçbir durumda sana karşı zafer kazanamasın. İşi sonraya bırakmaktan da sakın. Olabilir ki ümit bağladığın ömür ve zamana ulaşamayabilirsin. Mesnevi'de şöyle denilir. Ey dost, İbnül Vakit olur sufi dediğin. Yarın demek tarikatın şartından değildir. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin ikramı ve ihsanı ile yeniden sizlerle buluşuncaya kadar onun rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selameti, hidayet ve inayeti hepinizin üzerine olsun efendim.